Item 9 Pusu Jack Higgins Sayfa 121 Smokinli bir tören olmadığını gördüğünde Kurbski biraz şaşırmıştı. Yeni devlet başkanı işleri biraz daha rahatlatmaya karar vermişti ve günün emri takım elbiseydi. Kurbski üzerini giymeyi bitirdiğinde saat 5:30'tu. Yatak odasındaki dolabın aynasında kendini inceledi. Hemen hemen New York'taki gibiydi. Siyah giyinmişti ve iyi görünüyordu. Gidip bitişikteki odanın kapısını itti, ceketini buldu. Ivanov içeri girdi.
''Beni istemişsin.''
''Nasıllar?''
''Şimdi çok daha iyiler. Uzun ve zor bir gün oldu.''
''Getir onları buraya.'' Ivanov çıktı. Kurbski ceketini giydi. Oturma odasının aynasında kendine bakarak manşetlerini düzeltti. Burlaka ve Kokonin canlanmış, kendilerine çeki düzen vermişlerdi ve Ivanov'un söylediğine göre kendilerini otel berberinin ellerine teslim etmişlerdi.
''İyi bir gün geçirdiniz mi?''
Korkmuş görünüyorlar ve ne diyeceklerini bilemiyorlardı. Onların yerine Ivanov cevap verdi.
''Aptalca davrandılar ama derslerini almışlar, bir daha olmayacak.''
Kokonin ''Asla, söz veriyorum.'' dedi. ''Bu şartlar altında bu konuda daha fazla bir şey yapmamaya karar verdim.'' dedi Kurbski. Sonra Ivanov'a dönüp ''Moskova'ya döndüğümüzde bu olayı rapor etmeyeceksin.'' dedi. O anda rahatladılar. ''Teşekkürler yoldaş.'' dediler hep bir ağızdan. Kurbski kaçtığını anladıklarında ne hissedeceklerini merak etti. Kayıtlarında seçmiş oldukları kariyerde ilerleme şanslarını mahvedecek kadar büyük bir leke olacaktı. O zaman Alexander Kurbski hakkında ne düşüneceklerdi?
''Haydi bara inelim, size içecek bir şeyler ısmarlayayım.'' dedi.
Utanmışlardı.
''Haydi, kaybedecek vaktimiz yok.''
Kapıyı açtı ve çıktı. Görkemli barda durup 4 kadeh vodka söylediler.
''Hepiniz benimle törene gelemezsiniz. Yanımda içeriye yalnızca bir kişi girebilir. O yüzden ikiniz limuzinde bekleyeceksiniz. Bu şartlar altında neden Ivanov'u tercih ettiğimi anlarsınız.''
''Elbette yoldaş.'' dedi Burlaka muzip bir ifadeyle ve Kokonin'e baktı.
Ayrıca Ivanov'un tüm geceyi emirlerimi yerine getirmek ve beni korumakla geçirmesi aşk hayatını sekteye uğratmıştır diye tahmin ediyorum. Bu gece öyle olmayacak. Döndüğümüzde bir şeyler düşünmüş olun.
Heyecanla başlarıyla onayladılar. Önlerine 4 kadeh vodka geldi. Kurbski kadehini kaldırdı ve kendinden bahsetmeyerek hepsini şaşırttı.
Beni besleyen ana vatana ve Rusya Federasyonu'nun başbakanı Vladimir Putin'e.
Tüm kadehi tepesine dikti ve barın üzerindeki kadehi ters çevirdi. Ivanov'a dönüp,
''Şimdi gidiyoruz. Elçilikten gönderilmiş bir Mercedes bekliyor. Ön büroyla konuş.'' dedi. Dışarıya doğru yolu gösterdi.
Eliza Sarayı'nda ana kapıda kontrolden geçtiler. Avludan sonra otoparka girdiler. Kurbski ve Ivanov diğerlerini bırakıp sarayın kapılarını zorlayan bir güruha katıldılar. Hayatın her hali oradaydı. Her çeşit üniforma ve sivil kıyafetler, bir de saray korumalarının muhteşem kostümleri vardı. İçeriye girdiklerinde büyük bir curcunanın içinde kaldılar. Avizeler bu muhteşem servetin üzerinde parıldıyordu. Kalabalıktan şeritle ayrılmış bölmenin girişinde duran yabancı lejyon üniformasıyla bir albay Kurbski'yi görüp yanına çağırdı. Kurbski yanına gittiğinde ona İngilizce,
''Bay Kurbski, sizi görmek ne büyük bir şeref.'' dedi. ''Endişelenmiştik. Bir saat önce elçiliğinizden gelmekte olduğunuzu teyit etmelerini beklemiştik. Sizi gördüğüme sevindim. Beyefendi yardımcınız mı?''
''Evet, Teğmen Ivanov.''
''Pekala, arkanızdaki 3 sıradan birinde oturuyor olacak. Siz de tabii ki ilk sırada oturacaksınız.''
Kurbski'ye kabartılmış bir kart verdi.
''Şuradaki yer göstericiye verin.''
''Ivanov, iyi şanslar yoldaş.'' dedi.
Kurbski koridor boyunca yürüdü ve kahya görünümlü bir adama kartı verdi. O da kartı inceleyip Kurbski'yi koltuğuna götürdü. Sağdan en ön sıranın en sonunda oturuyordu. Dolayısıyla Kurbski'nin konuşacağı tek insan solundaki adamdı. Çok yaşlı ve kafasında biraz saçla yüzü kırışmış gibiydi. Adam göz ucuyla ona baktığında gülümsedi ve ne yazık ki onun bilmediği dillerden biri olan Almanca konuştu. Anlaşılmaz bir şeyleri anlatmaya başladığında Kurbski de Rusça,
''Merhaba, nasılsınız?'' dedi.
Adam bir anda irkildi ve Kurbski şansını bir de İngilizce denedi. Yaşlı adam aniden bilge göründü ve ''Siz kimsiniz?'' dedi. Sanki her kelimenin tadını çıkarır gibi yavaşça.
''Alexander Kurbski.''
''Neden buradasınız?''
''Onur nişanı almak için.''
''Neden?'' Ne yapıyorsunuz?
Kitap yazıyorum, ben bir yazarım.
Başını şaşkınlık içerisinde salladı. Daha önce adınızı hiç duymamıştım.
Kurbski kahkaha attı. İnsanlar da dönüp ona baktılar. Peki ya siz diye sordu. Siz neden buradasınız?
Onur nişanı için. Benim adım Hans Kruger.
Peki siz ne yapıyorsunuz?
Nükleer fizikçiyim.
Pekala güzel. Ben de sizin adınızı hiç duymamıştım.
Sonra sessizlik oldu. Ardından giriş müziği başladı ve etkinlikler başladı. Çok uzun sürdü. Beyni ve sırtı uyuşturan konuşmalar birbirini izledi. Onur nişanı alacak olanlar sırayla çağrıldı. Hatta bir süre sonra konveyör bant gibi görünmeye başladı. Kurbski büyülü ağının farkına bile varamadı. Devlet başkanı onur nişanını yakasına iğnelerken orada olduğundan emindi. Sözler söylendi ama neler olduğundan emin değildi. Sonra hepsi bitti, devlet başkanı gitti ve Kurbski yemek arayan kalabalığın içine karıştı. Ivanov onun kolunu çekiştiriyordu.
Muhteşem, her şey harika. Sen bir şeyler biliyorsun. Seninle aynı şeyi yaşadığımızdan emin değilim. Saat kaç?
Saatine baktı.
Aman tanrım, saat 9:30 olmuş. Ben nerelerdeyim?
Kafasını salladı.
Açık büfe nerede?
Ivanov her şeyi ayarlamıştı, önüne düştü. O sırada Kurbski sahilinde bir süredir taşımakta olduğu fas derisiyle kaplanmış kutuyu fark etti. Kutuya şaşkınlıkla baktı, ne olduğunu fark etti, açıp onur nişanını yakasından çıkararak içine koydu.
''Çıkarmamalısın, bence onu gururla taşımalısın.'' dedi Ivanov ama Kurbski cebine koymuştu bile.
Kalabalığı yararak açık büfeye gitti ve ellerine bir tabak alıp sıraya girdiler. Aslında değmezdi. Çünkü insanlar kalabalıkta hep olduğu üzere zorluk çıkarmaya başlamışlardı. Birkaç sosis almayı başardı ve Ivanov'a dönüp ''Bana bu kadar yeter, hadi bir içki alalım.'' dedi. Şampanya barını bulup birer kadeh aldılar ve yabancı lejyon teğmeni onları buldu.
''Nerede? Hemen kaybetmediniz değil mi?'' ''Hayır, cebimde.''
Albay kendisine bir kadeh aldı. ''Bu sizin için herhangi bir madalyadır herhalde. Yeterince kazanmışsınızdır.''
''Siz de'' dedi Kurbski nazikçe. ''Hiç tüm bunların neden olduğunu düşündünüz mü?'' ''Hayatımın her günü.''
Kurbski Ivanov'u verdi, ikinci kadeh şampanyayı da içti.
''İyi geceler, çok samimi bir gece oldu'' dedi.
Albayın omzunu sıvazladı ve Ivanov'a dönüp ''Haydi gidelim'' dedi. Mercedes'i ve diğerlerini buldular ve gittiler. Saat 10:30'da Ritz'delerdi. Şoförü gönderip içeri girdiler. ''Ivanov, bir içkiye ne dersin?'' dedi.
''Hayır, yeterince içtim. Dürüst olmak gerekirse yatağımı istiyorum. Siz bir şeyler isterseniz serbestsiniz ama ben süite gidiyorum. Benimle kim geliyor?''
Ivanov eşyaları topladı. Olga'nın vereceği zevkin heyecanıyla sabırsızlanıyordu.
''Her zaman hatırlayacağım, büyük bir gece oldu. Ama ben de şimdi yatmak istiyorum.''
''Kokonin, peki o halde ben gecenin ilk yarısını alacağım. Eğer sizin için de uygunsa.'' dedi Kurbski'ye.
''Benim için sorun yok. Biz çıkıyoruz o zaman.''
Hepsi asansöre binip yukarı çıktılar. Suite çıkınca Kurbski Kokonin'i oturma odasına bırakarak yatak odasına gitti. Ivanov'un odasına giden çifte kapıyı kilitlememeye karar verdi. Çünkü eğer Ivanov onu görmek isterse ve kapıyı da kilitli görürse merak ederdi. Televizyon oturma odasındaydı, bunun farkındaydı. Yatak odasının kapısını dinlemek için araladı. Her şeyi hazırlamıştı ve sabırsızlanıyordu. Saatine baktı, saat 10:45'ti. Gara erken varsa ne fark ederdi ki? Ceketini çıkartıp bornozunu giydi ve oturma odasına geçti. Kokonin film izliyordu ve Kurbski'ye şaşkın bir bakış attı. Ayağa kalkmaya yeltendi. Kurbski, kalkma, sadece bardan bir şeyler alacağım dedi. Kokonin tekrar koltuğa gömüldü. Kurbski arkasına geçti. Parmağının eklemiyle ensesine bir yumruk indirdi. Sonra Kokonin inlerken tek eliyle onu tutup büyük koltuğun kolundan sarkıncaya kadar şah damarına baş parmağıyla bastırdı. Kurbski yatak odasına fırladı, bornozdan kurtuldu, kemerine susturuculu bir valter yerleştirdi. Ceketini giydi, gardıroptan deri ceketini çıkardı, suitin kapısına gidip açtı. Koridor sessizdi. Dışarı çıkıp kapıyı kilitledi ve saniyeler içinde merdivene açılan kapının önüne geldi. Hayatında hiç olmadığı kadar hızlı 4 kat aşağı indi. Lobiye inip doğrudan otelden dışarı çıktı. Yağmur çok şiddetli yağıyordu ama zaten taksi sırası hemen oradaydı.
O sırada Olga 11'de başlayacak olan vardiyası ve Ivanov'un onu beklediği düşüncesiyle personel kapısına acileyle giderken gölgeler içinde Kurbski'yi görüp şaşırdı. Kapı görevlisi ona bir şemsiye teklif etti.
''Taksi efendim, nereye?''
İlk taksiye doğru yürüdüler. ''Gare du Nord'' dedi Kurbski.
''Hangi kapı efendim?''
''Brest'te, gece yarısı treni.''
''Üçüncü kapıya yani'' dedi görevli taksiciye. Kurbski'ye kapıyı açıp verdiği bahşişi alırken.
Taksi uzaklaştı ve Olga şaşkınlıktan kurtulamadan personel girişinden geçip işe geliş saatini kaydetmek için kart bastı. Takside Kurbski telefonunu çıkarıp Monika'yı aradı. Monika, Billy ve Dylan'la özel bir kompartımanda trendeydi.
''Alex, neredesin, iyi misin?''
''Taksideyim, geliyorum. Her şey yolunda ilerledi. Daha erken olduğunu biliyorum ama bekleyemedim.''
''Sorun olacağını sanmıyorum. Görüşürüz.''
Monika, Dylan ve Billy'ye gülümseyerek telefonu kapadı.
''Geliyor.''
''Pekala, harika o zaman.'' dedi Dylan. ''Gidip onu beraber karşılayalım. Haydi harekete geçelim.''
Gece Yarısı Ekspresi 7. Bölüm. Ritz'te Olga işe giriş saatini kaydedip bayan personel odasına gitti. Dolabını açtı, üstünü çıkarıp iş kıyafetlerini giydi. Denetimcisine rapor verip 4. kattaki odaya çıktı. Çarşaf odasına girdiğinde saat 11'i geçiyordu ve aklında hala Kurbski vardı. Sonra Ivanov'u merak etti. Acaba otelde miydi? Bunu öğrenmenin tek yolu vardı. Gidip hafifçe kapısını çaldı, sonra da pas kartını kullandı. Yatağında uzanıyordu, ceketini çıkarmıştı, yastıklara gömülmüş televizyon izliyordu. Ayağını yataktan sarkıtarak kalkıp gülümsedi. ''Seni bekliyordum.'' Hızla ayağa kalktı, Olga'yı kucakladı ve tutkuyla öptü. Olga geri çekildi.
''Patronunun oteli terk ettiğini görünce neler olup bittiğini merak ettim. Burada olup olmayacağından bile emin değildim.''
''Sen neden bahsediyorsun?''
''Kurbski, ben içeri girerken onun da taksi tuttuğunu gördüm.''
Başını salladı ama bu imkansız.
Oydu, tamam mı? İstersen kapı görevlisine sor. Taksiyi o çağırdı. Gardın orada gidiyor. Gayet net duydum. Görevli hangi kapıyı olduğunu sordu. Patronun da Brest'e giden gece yarısı treni olduğunu söyledi. O da 3. kapı dedi.
Ivanov döndü, suitin bağlantılı odasına koştu, kapıyı açtı ve içeri girdi. Kokonin koltukta eğilmişti, başı ellerinin arasında inliyordu. Ivanov ellerini çekip onu sarstı.
''Ne oldu?''
''Ben televizyon izliyordum. İçeri girdi. Odanın barından bir şeyler alacağını söyledi ve arkama geçti. Bana yumruk falan atmış olmalı. Bayılmışım. Bir dakika kadar önce açtım gözlerimi. O nerede?''
''Gitmiş, kaçmış. Olga onu otelden çıkıp taksi tutarken görmüş.''
Kapıda duran Olga'ya döndü. ''Kaldığı odaya gidip arkadaşımı çağır. Eğer üstünü çıkarmışsa söyle giyinsin ve yanımıza gelsin.''
''Ne yani?'' diye sordu Olga. ''Neler olmuş?''
''Patronum iltica etmeye karar vermiş, olan bu. Ve eğer kaçabilirse ben ve arkadaşlarım da iltica etmek zorunda kalacağız. Çünkü eğer Moskova'ya onsuz dönersek kendimizi Sibirya'da bir gulakta buluruz. Git ve diğerini getir.''
Dipnot, gulak, Rus çalışma kampı. Olga gitti, Ivanov Kokonin'i banyoya sürükledi. ''Hemen gömleğini çıkart. Hadi sana benimkilerden birini veririm. Duş almaya vaktin yok ama soğuk suya kafanı birkaç dakika tutarsan iyi gelir.'' Banyonun kapısını açıp suyu en soğuğa getirdi. Kokonin söyleneni yaptı, eğildi ve çekilip kafasını kuruladı. Temiz getirdi. Kokonin üstünü giyinirken Olga döndü.
''Diğer arkadaşın pijamalarını giymişti. Şimdi elinden geldiğince çabuk üstünü değişiyor. Bu senin için kötü mü?''
''Eğer onu geri getirebilirsek değil.''
''Sence bu mümkün mü?''
Saatine baktı. 11'i çeyrek geçiyor ve tren gece yarısı kalkıyor. ''Gardın orada gitmemiz ne kadar sürer?''
''15 ya da 20 dakika.''
''O zaman başarabiliriz.'' Kapı çalındı ve Burlaka geldi.
''Biri bana neler olduğunu açıklayabilir mi?''
''Kokonin banyodan çıktı, şimdi daha iyiyim.'' Ivanov Burlaka'ya ''Yağmurluklarınızı alın ve benimle asansörde buluşun.'' dedi. İtaatkar bir şekilde çıktılar. ''Galiba her zaman çarşaf odasını hatırlayacağız.'' Olga'yı öptü, odasına gidip yağmurluğunu ve eski şapkasını giydi. Olga arkasından geldi ve Ivanov, ''Her şeyi odada bırakacağız. Elçilik onları halleder ve yerinde olsam ağzımı sıkı tutardım.'' Olga onu koridora kadar geçirdi.
''Bunu söylemek zorunda değilsin. Sence gerçekten onu yakalayabilecek misiniz?''
''Emin değilim ama pisliği öldürecek kadar yaklaşabilirsek o da yeter.''
Döndü, Kokodin'in kapısını tuttu, asansöre doğru koştu ve bindikten sonra kapadı. Olga orada durup onu düşündü. Hoş biriydi ve ondan hoşlanmıştı. Ama ne olacaktı? Hayat bazen acımasız olabiliyordu. Ama en son ihtiyacı olan şey Rus istihbaratıyla başının derde girmesiydi. Dönüp çarşaf dolabına gitti ve işine devam etti. Kurbski onlarla kapıda karşılaştı. Monika'yı görmek eski bir dostla karşılaşmak gibiydi. Monika ona doğru geldi, ışık saçıyordu, ellerini uzattı. "Alex, bu harika." Yanaklarından öptü ve sıkıca sarıldı. "Sen iyi misin?" "Daha iyi olmamıştım. Beni arkadaşlarınla tanıştır." Monika onları tanıştırdı. "Dylan, daha çok zamanımız var. 40 dakika. Hadi seni trene bindirelim ve bir içecek ısmarlayalım. Bence bunu hak ettin. Zor oldu mu?" "Hayır, hiç zor olmadı. Utanç verici şekilde basitti."
Platformda yürüdüler. Gar sesleri yankılanıyor ve insanların kulak tırmalayıcı gürültüsüne karışıyordu. Uzakta bir buhar düdüğünün sesi diğer taraftaki trenin kalkmakta olduğunu gösteriyordu.
"Herkes bir yerlere gidiyor," dedi Kurbski.
"Sen de gidiyorsun. Beni takip et."
Monika trene bindi ve o da arkasından gitti. Dylan telefonunu açarken Billy durakladı. Roper'ı arıyordu.
"Paket güvenle elimize ulaştı. Yarım saat kadar sonra hareket etmiş olacağız."
"Kimseyi öldürdü mü?" diye sordu Roper.
"Hiç bahsetmedi."
Ivanov'un taksiciye iki katını ödeyeceğini söylemesi karanlık ve yağmura rağmen işe yaradı. Gare du Nord'a vardıklarında daha 15 dakikaları vardı ve Ivanov en yakın bilet penceresine gidip kredi kartını uzattı.
"Tren neredeyse dolu baylar," dedi genç kadın. "Tüm birinci mevkiler bitti."
"Sorun değil," dedi Ivanov. "Herhangi bir yer olur."
"Salonda vagonda 3 koltuk verebilirim. En azından içecek alabilirsiniz ama tüm gece oturmak zorunda kalacaksınız."
5 dakika içinde kapıdan geçmiş platformda yürümeye başlamışlardı. Ivanov siyah şapkasını gözlerine indirdi.
"Siz ikiniz platformun diğer tarafına geçin. Ben trenin pencerelerine bir göz atacağım. İleride buluşuruz."
Aslında düşündüğünden daha kolay olmuştu. Birinci mevki vagonların 3'ü de önde, motorun arkasındaydı. 4. vagonda bar ve restorandı. Geçerken kafası hafif çevrilmiş halde Ivanov Kurbski'yi güzel bir bayanın karşısında ve bar masasının diğer yanında da 2 adamla otururken buldu. Bu kadarı yeterliydi. Platformda hızla ilerleyerek trenin arkasında Kokonin ve Burlaka'nın yanına gitti.
"Burada bir kadın ve 2 adamla birinci mevkide barda oturuyorlar. Trene bineceğiz, koltuklarımızı bulup ne yapacağımıza karar vereceğiz."
Şampanya içerlerken Kurbski akşam neler yaşadığını anlattı. Onur nişanı madalyasını kutusunda buldu ve Monika'ya bakması için verdi.
"Bugünün önemli bir anısı," dedi Monika.
"Ödül töreni nasıldı?"
"Kalabalık, gürültülü ve tuhaftı. Yanımda çok yaşlı bir nükleer fizikçi oturuyordu. Bana ne yaptığımı sordu ve açıkladığımda adımı hiç duymadığını söyledi. Bu da beni kendime getirdi ve burada ne yapıyorum ben," dedim.
"Ritz nasıldı?" dedi Dillon. "Utanç verici şekilde basit olduğunu söyledin."
"Kimseyi öldürmem gerekmedi. Genç Kokonin bana korumalık ediyordu. Onu eski bir savaş tekniğiyle bayılttım ve elimi kolumu sallayarak çıktım. 4 dakika sonra kapı görevlisi beni taksiye bindiriyordu."
"Gülümsedi. Devamını biliyorsunuz."
Tren hareket etmeye başladı. Raylar da kayıyordu. Garı terk ettikçe biraz daha hızlanıyordu. Melankolik bir ıslık karanlıkta yankılanıyordu.
"Trenleri, özellikle geceleri çok severim," dedi Kurbski. "Bir keresinde Trans-Sibirya'yla Vladivostok'a kadar gittim. Muhteşem bir deneyimdi. Bununla ilgili birkaç şiir bile yazdım."
"Şiir yazdığını bilmiyordum," dedi Monika.
"Kötü şiirler bence. Bu yüzden her yerde söylemiyorum."
Konuyu dağıtmak istercesine, "Elimi yüzümü yıkamak istiyorum. Kompartımana dönebilir miyiz?" dedi.
"Elbette," dedi Monika. "Yüzünü yıkamak veya tıraş olmak için açıp kapanabilen bir lavabo var ama tuvalet yok. Tuvaletler her koridorun sonunda bulunuyor."
"Sorun olacağını sanmıyorum."
Dylan ve Billy önden gitti. Arkasında Monika ve Kurbski onları takip etti. Diğer tarafta cam kapıdan Ivanov ve arkadaşları onları izledi.
"Şimdi koltuklarımıza dönelim," dedi Ivanov ve trenin sonundaki salonlu vagona gittiler. En sondaki masa onlarındı. Etrafında dört koltuk vardı ama dördüncüsü boştu. Kabin memuru içecek arabasıyla geldiğinde bir şişe vodka ve buz istediler. Ivanov adama yüklü bir bahşiş verdi.
Biz biraz yalnız kalmak istiyoruz, adamlarım ve ben.
Anlıyorum Mösyö. Kabin memuru not aldı, gülümsedi ve arabasıyla ilerledi.
Ne yapacağız diye sordu Kokonin.
Durumu değerlendirelim. Kurbski'nin yanındaki bu üç kişinin kim olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok dedi Ivanov. Ama onlar da bizim kim olduğumuzu bilmiyor. Sadece Kurbski biliyor.
Kokonin, trende ne yapabiliriz? Ben de bunu anlamıyorum. Kurbski birinci mevkide, biz de burada olduğumuz sürece idare ederiz. Üçümüzün de silahı var. Bu bizim lehimize. İnene kadar bekleyebiliriz dedi.
Ivanov bir tarife çıkardı. Bunu koltuğun cebinde buldum. Tren Brest'e kadar molasız gitmiyor. Birkaç yerde duruyor. Rennes'de duracak mesela. Herhangi bir yerde inebilirler.
Kesinlikle. Ve biz de bunu bekleyebiliriz dedi Ivanov. Ama ben Albay Lushkov'la bu durumu konuşacağım. Bana telefon numarasını vermişti. Kimse duymasın diye tuvalete gideceğim.
Vagonun sonundaki tuvalete gidip kapıyı kilitledi. 9. ayrımın sonu. Sayfa 135.